Ayrım 10.
Sayfa 119. Ancak bu ülke ilahiyatçılarının onu büsbütün rahat bırakmadıklarını ve bir sürü sert tartışmalardan sonra ve bazı yüksek kişilerin, bu arada belki Fransa elçisinin müdahalesi sayesinde istediği huzura kavuşabildiğini de belirtmek gerekir. Bu da kuvvetlere fikirlerle düzen vermeye kalkışmanın boşuna olduğunu gösterir bize. Kartezyen doktrinin önemli noktalarından biri de düşüncenin hiçbir düşüncesi olmayan kozmik kuvvetlerin düzensizliği sayesinde kendisini kurtardığı ve hatta yönettiği görüşüdür. Buradaki kara bakışı anlayınız. Yine de Descartes'in de yaptığı gibi onun öz zihninin otoritesine bir ayrıcalık tanımak gerekir. Açıklamaya çalışacağım gibi Descartes bu otoriteye tam bir irade serbestliğiyle ve ikiyüzlülükten tamamen uzak olarak boyun eğmekteydi. Ama bir yandan meclislere, sohbet konuşmalarına ve nihayet düşünmek iddiasında olduğu ölçüde insan düzenine karşı yine her türlü ikiyüzlülükten uzak bir güvensizlik besler. Sarsıcı gelebilir bu. Nitekim o çağın kültürlü okuyucusu darbeyi hisseder ve inanmadan itaat edilmeyen ve düşünmek için birkaç kişinin bir araya gelmesi adet olan bir dönemde bunu yadırgar. Etkisi sanıldığından çok daha uzağa varan bir uyarıdır bu. Sonuçları doktrinde bunun esaslı ve zor anlaşılır bir özelliğinde görülecektir. Şöyle ki, orada fikirler belli bir tarzda tamama ermiş türlü çeşit mekanizmalara indirgenmiştir. Böylece kolektif hayatın hakim olduğu ve sağduyunun bir ortak yaşayış ürünü sayıldığı dönemler, ki daima gelir böyle dönemler, önceden mahkum edilmiştir. Demek oluyor ki fikirler makineler gibidirler. Şimdi, önce kolay ve sonuç bakımından çok önemli bir görüş olarak bir noktanın belirtilmesi yerinde olur. Descartes'ta makineler her yerdedir. Ama her yerde belli belirli, her yerde objeye indirgenmiş, her yerde düşünceden, esprit, temizlenmiş, aslında da öyledirler zaten, makinalardır bunlar. Bu bakımdan okuyucunun hayli ünlü makine-hayvan paradoksunu daima zihninde, zihninin baş köşesinde bulundurmasında yarar vardır. İnsanoğlunu kalkındırmayı, yüceltmeyi amaçlayan bu sert hüküm, doktrinlerin birer obje olduğu her entelektüel rejime derinden yabancıdır. Bu takdirde tartışmanın ve bunun sonunda denemenin, yani hayvansal metot denilen metotların mutat düşünce araçları olması gerekir. Meditations'ların sonunda yer alan ve zorlama bir nezaketle birlikte belirgin bir hörgörünün kendini belli ettiği garip tartışmalar, söz konusu merkezi fikir yavaş yavaş aydınlandığı ölçüde daha iyi anlaşılacaklardır. Şimdi bize kalmış olan bu güzel portreyi seyrederken onun karakterinin sertliği sizi asla yanıltmasın. Çocuklar çoğu zaman babalarını yanlış anlarlar. Çünkü bu kolay çocukluk yaşayışının ne çetin bir çalışma sayesinde elde edildiği hakkında yeterince fikir sahibi değildirler. Madame de Sevigne kızına yazdığı bir mektupta "Babanız Descartes" diyordu. Bu söz burada tam anlamıyla yerini buluyor. Geriye dönüp bir düşünce hareketini yansıtıyor bu söz, yani bir anının tazelenmesini. Ve böylece kurulu düzen yaratıcısına şükran borcunu ödüyor. Fikirlerin kaynağına inmektir bu. Düşünmek demek olan bu dindarca dönüşü öğrenmeli ve de babamız Descartes demesini bilmeliyiz. Not: Aleyh'in bu yazısı metot üzerine konuşmanın 1927 yılında yapılan bir edisyonunun başında yer alan Descartes üzerine bir incelemeden alınmıştır. Bu inceleme 1932'de İdea dergisinde yeniden yayımlanmıştır. Paul Valéry. Nedir okuduğum metot üzerine konuşmada? İlkeler mi? Uzun boylu alıkoyamaz onlar bizi. Descartes'in o sevimli hayat hikayesinden ve araştırmalarının başlangıç şartlarından itibaren dikkatimi en çok çeken şey, kurulmakta olan bir felsefenin bu çıkış noktasında onun kendi kendisinin bulunmasıdır. Başka bir deyişle, bu çeşit bir eserde je ve mu'nun kullanılmasıdır. Bir dipnot. Fransızca kişi zamirleri, ikisi de birinci şahıs tekil olup ben anlamına gelir. İnsan sesinin duyulmasıdır. İskolastik mimariye açıktan açığa karşı olan da belki budur. Bu je ile bu moi bizi en genel düşünce tarzlarına sokacağına göre benim Descartes'im budur işte. Stendhal'in dilimize soktuğu bir kelimeyi kullanarak ve bunun anlamını maksadıma göre biraz değiştirerek Descartes'in hakiki metodunun adına egoistizm demek gerekirdi diyeceğim. Bilincin bilgi amaçları uğrunda geliştirilmesi. Böylece konuşmanın esasının bir olayın bir çeşit hükümet darbesinin şartlarıyla sonuçlarının anlatılmasından başka bir şey olmadığı görüşüne varıyorum kolayca. Öyle bir darbedir ki bu, beni, bütün güçlüklerden, kendisine musallat olan bütün parazit kavramlardan, istemediği ve kendi özüne vergi olmadığı halde yüklü bulunduğu şeylerden kurtarır. Kendi varlığından şüphe etmek aslında oldukça gülünç bir şeydir. Bu şüphe, o zamanlar moda olan bir ruh haliydi. Montaigne ve Hamlet arası bir şeydi bu. Fakat düşünce, bunu açık bir şekilde dile getirmek, ister istemez hiç zahmetsizce şu küçük entre fiilinin 1. Fransızca imek ya da olmak fiili. Hiçbir özel hassası bulunmadığını ve bütün işinin birleştirmekten ibaret olduğunu ve insanın var olmadığını söylemesiyle var olduğunu söylemesi arasında fark bulunmadığını hemen keşfeder. Pek gelip geçici haller dışında hiç kimse je suis 2. dipnot Fransızca être, imek fiilinin çekilmiş hali. Birinci şahıl tekis, im, bazen varım anlamına da gelir. Je pense, je ne suis, düşünüyorum, öyleyse varım, formülünde olduğu gibi. Hiç kimse je suis demez ve dediği zaman da bir sürü söylenmemiş anlam kastederek der. Bazen upuzun bir yorum isteyen bir şeydir bu. Descartes kendi varlığından şüphenin icatçısı değildir. Çünkü kendi değerinden asla şüphe etmiyordu o. Kendi beninin değerini gayet iyi biliyordu. Ve düşünüyorum dediği zaman bu düşünenin başka birisi değil de Descartes olduğunu çok iyi takdir etmekteydi. Cogito'da 3 dipnot Latince düşünüyorum. Cogito'da herhangi bir kıyas yoktur. Hatta bir kelime anlamı bile yoktur. Bir kuvvet darbesi zihnin bir refleks eylemi vardır. Yaşayan ve düşünen biri haykırmaktadır. Yeter artık. Sizin şüphenizin benim içimde kökü yoktur. Ben başka bir şüphe koyacağım ortaya. Hiçbir işe yaramaz olmayan bir şüphe ve adına metodik şüphe diyeceğim. Bu şüpheyi önce sizin önermelerinizi uygulayacağım için canınız sıkılacak. Sizin problemleriniz hiçbir yere ulaştırmıyor beni. İster filan felsefeye göre ben var olayım, isterse bir başka felsefeye göre var olmayayım. Ortada değişen hiçbir şey yok. Ne şeylerin kendisinde, ne bende, ne iktidarımda ve ne de tutkularımda. Şu ünlü Cogito'dan hayal gücü yardımıyla çıkarılabilecek şeylerin hepsi bu kadar da değildir. O Cogito ki Descartes'in onu rüyasında bulduğu söylenir ve öyle olması da pekala mümkündür. Şu söylediklerime bir izlenimimi daha ekleyeceğim. Stendhal'in, evet yine onu anıyorum, şimdi hatırlayamadığım bir yerde anlattığına göre Napolyon o olağanüstü hayatının kritik anlarında kendi kendine haydi yallah bakalım dermiş. Bu onun kendi kendisine vurduğu bir mahmuz darbesiydi. Cogito bende, Descartes'in kendi egoist güçlerine çaldığı bir kalk borusu izlenimini uyandırır. Eserinin birçok yerinde şahlandıran kamçı olarak bunu tekrarlar. Bunca yorumlara konu olan bu formülün büyüleyici güzelliği buradadır bence. Bu kelime duyulur duyulmaz antitelerde alıp gider. Kudret iradesi insanın bütün varlığını doldurur. Kahramanı dimdik ayağa kaldırır. Kutsal görevini, öz talihini ve hatta başka insanlardan farkını, kişisel adaletsizliğini hatırlatır. Çünkü kaderinde büyüklük bulunan insanın iç tepisini, son impulsion, kaderini, büyüme yolunu, ışığını, evren ufkunu engelleyen şeylere, hatta hakikatlere, hatta gerçeklere karşı sağır, kör ve duygusuz olması da pekala gerekebilir. Ve nihayet ben duygusu bu bilince güçlerimiz üzerinde bu merkezi hakimiyete erdiği, kendisini tasarlanmış bir şekilde dünyanın referans sistemi haline getirdiği, bu dünyanın tutarsızlığına, dağınıklılığına ve karmaşıklığına karşı öğretilen açıklamalara karşı bir yaratıcı reformlar odağı yaptığı an, artık kendisini dile getirilmesi imkansız bir duyumla, sensation, beslenmiş olarak hisseder. Öyle bir duyumdur ki bu, dilin imkanları onun karşısında acize düşer, benzetmeler bütün değerini kaybeder ve ona yönelen bilme iradesi onun içinde erir ve bir daha kaynağına dönemez. Çünkü onu geriye yansıtacak bir obje yoktur. Sırf düşüncedir bu, o kadar. Variyete 4. Not: Paul Valéry'nin bu yazısı 1937 yılında metot üzerine konuşmanın 300. yıl dönümü Sorbonne'da toplanan Uluslararası Felsefe Kongresi'ne açış konuşmasından alınmıştır. Bu konuşma Variyete 4'te yayınlanmıştır. Kitabın sonu. 27 Mart 2003, sayfa 126.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46. 0212 417 19 25. Körler Bölümü @ibb.gov.tr.